Ayrım 13, DGS konu anlatımlı soru çözümlü kitap, sayfa 633. 8 parçaya dayalı çoklu sorular, ikili, üçlü, dörtlü sorular. DGS'nin en çok soru yöneltilen bölümüdür. Bu sorular tamamıyla parçanın içeriğine, anlatım özelliğine ve parçayı oluşturan cümlelerin niteliğine dayalıdır. Bu tür sorular yanıtlanırken soru kökleri okunarak yanıtları aranabilir ya da önce parça okunur, sonra da soruların yanıtları verilebilir. Yalnız her iki durumda da parça çok dikkatli okunmalı. Önemli özellik ve yargıların bulunduğu yerlerin altı çizilmelidir. Böylelikle parçadaki belirli yerler unutulmamış olur. Bir ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Lazerler, tıbbın hemen her alanında kullanılabilen ışık kaynaklarıdır. Tıptaki uygulama alanlarının zenginliği ve önemi, lazerlerin kendi has özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Tek renkli, güçlü ve dağılmadan uzun mesafelere ulaşabilen ışınlar olması, lazerlerin akla gelen ilk özellikleridir. Ayrıca doğal ya da yapay ışık kaynaklarından farklı olarak bir ya da birkaç dalga boyunda ışıma yaparlar. Zamansal ve uzaysal açıdan uyumlu dalgalar üretirler. Bu yüzden lazer ışını son derece parlak ve etkilidir. Lazerlerin başka bir özelliği ise optik liflerle taşınabilir olmalarıdır. Bu da büyük cerrahi girişimlere gerek olmaksızın vücutta operasyon yapabilme olanağı sağlamaktadır. Lazerin uygulandığı dokuda ortaya çıkacak etkiler birçok etkenle ilişkilidir. 1. Bu parçaya göre lazerlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi, büyük bir cerrahi girişimde bulunmaksızın vücut içinde operasyon yapabilmeyi olanaklı kılar? A. Tek renkli olmaları. B. Bir ya da birkaç dalga boyunda ışıma yapmaları. C. Optik liflerle taşınabilmeleri. D. Uygulama süresinin kısalığı. E. Parlak olmaları. Çözüm, verilen parçaya göre büyük bir cerrahi girişimde bulunmaksızın vücut içinde operasyon yapabilmeyi olanaklı kılan lazerlerin optik liflerle taşınabilir olmasıdır. 2. Bu parçada lazerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Ne tür özelliklere sahiptir? B. Doğal ya da yapay ışık kaynaklarından ayrılan yönü nedir? C. Işığının parlak ve etkili olmasının nedeni nedir? D. Tıptaki uygulama alanları çeşitli midir? E. İlk olarak ne zaman tıpta kullanılmaya başlanmıştır? Çözüm, parçada verilen seçeneklerden E seçeneği hariç hepsinin cevabı bulunmaktayken lazerin tıpta ilk defa ne zaman kullanılmaya başlandığına dair bir bilgi verilmemiştir. 1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Fransız düşünür Paul Ricoeur, çeviri kültürlerinin çoğulluğu ve insanlığın birliği arasındaki yoldur demiş. Buna çeviri yapan kişinin yazarın bireysel duruşunu başka bir kültürün bireylerine aktarmayı üstlendiğinde eklemek gerekir. Yani çevirmen bir kültürü tüm yabancılığıyla aktarmayı seçebilir ya da çevireceği dilde ona bir karşılık arayabilir. Örneğin İngilizlerin çok alışık oldukları yemekleri fish and chips'i Türkçeleştirirken bu yemeğin gerçekten ne olduğunu iletecek biçimde balık kızarmış patates demek yerine yarattığı duyguyu iletebilmek için balık ekmek diyebilir. 1. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Fransa'da birebir çeviri çok önem verilmektedir. B. Yemek konusunda yazılmış eserleri çevirmek çok zordur. C. Bir çevirmen beğendiği yazarların eserlerini çevirirken daha başarılı olur. D. Bir dil ne kadar zenginse o dilde yazılmış eserler o kadar zor çevrilir. E. Çeviride kültürel farklılıklara sadık kalmakla ortak değerleri yansıtmak arasında bir yol bulmak gerekir. Çözüm 1, parçada verilen örnek göz önünde tutulduğunda yapıtın asıl dilindeki söylemlerin çevrilen dilin kültürün özelliğine uyarlanabileceği sonucu çıkarılabilir. 2, bu parçaya göre çevirmenin çeviri yaparken aşağıdakilerden hangisi konusunda karar vermesi gerekir? A. Yazarın dünya görüşünü benimseyip benimsememek. B. Yazarın verdiği yerel örnekleri olduğu gibi aktarıp aktarmamak. C. Çevrilecek eserin bölümlerinin yerlerini değiştirip değiştirmemek. D. Çevrilecek dilde geniş bir okuyucu kitlesi olup olmadığını araştırmak. E. Yabancı dilde deyim veya terim kullanıp kullanmamak. 2. Yazarın parçanın sonunda dediği gibi yarattığı duyguyu iletebilmek için yazar örnekleri yerelleştirebilir. Bu yüzden yazarın örnekleri aktarıp aktarmama konusunda karar vermesi gerekir. Yanıt B'dir. Örnek, 1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bir deneysel bilimler hipotezleri mantıksal sonuçlarını gözlemlerle ve deneylerle test eden bilimlerdir. İki deney sonuçları ya da incelenen hipotezle bağdaşır ya da hipotezin tekrar gözden geçirmesini hatta hipotezden bütünüyle vazgeçmesini zorunlu kılar. Üç bu durumda bilim insanının zihninde bir diyalog başlar ve bu diyalog doğru olabilecek ile gerçekte olan arasında yani bir yarıcı diğeri eleştirici iki ses arasındadır. 4. Bu durum yalnızca deneysel bilimlere özgü olmayıp bütün araştırmaya dayalı süreçlerin bir özelliğidir. 5. Bir antropolog, bir sosyolog ya da tanı koymak isteyen bir doktorun benimseyeceği yöntem olduğu gibi otomobildeki bir arızayı bulmaya çalışan tamircinin de düşünce tarzıdır. 6. Bütün bunlar klasik tüme varım yönteminin bilgi toplama ve sınıflandırmasından çok uzaktır. 1. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. Çözüm, verilen parçada bir numaralı cümle tanımsal bir nitelik taşımaktadır. Cümle deneysel bilimlerin ne olduğu tanımlamaktadır. Yanıt A'dır. 2. Bu parçaya göre deneysel bilimlerle uğraşan bir bilim insanıyla aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilemez? A. Ulaşılan sonuçların nesnel nitelikler taşımasını amaçlama. B. Çözmek istediği sorunları bütün yönleriyle inceleme. C. İleri sürdüğü düşüncelerin yanlış olabileceğini kabul edebilme. D. Var olan bilgi birikimiyle yetinmeyi isteme. E. Araştırmanın kontrol gerektiren bir süreç olduğunu bilme. Çözüm, parçanın bütünde deneysel bilimin ne olduğu ve onunla ilgilenen kişinin nitelikleri anlatılmaktadır. Bilim insanı parçadan da anlaşılacağı üzere var olan bilgiyle yetinmeyip yeni bilgilerin peşinden koşar. Yanıt D'dir. Örnek 1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Hayat bana şehirler arası bir otobüs yolculuğu gibi geliyor. Sürekli hareket halindesinizdir ve camdan dışarı baktığınızda gözünüzün önüne gelen görüntüler hemen hemen aynıdır. Ama bazen tüm o sıradanlığın, aynalığın içinden sizi çekip çıkaran bir yerden geçersiniz. Yol boyunca uzayıp giden kupkuru sapsarı otlardan sonra kısa bir süreliğine yemyeşil hayat dolu bir orman serilverir önünüze sanki. Bu kimi zaman bir başarı, kimi zaman bir kavuşma, kimi zaman da bir tanışmadır. Sonra da ormanı da geride bıraktığınızı fark edersiniz. İneceğiniz şehre varmışsınızdır artık. Demem o ki yolun başı ve sonu bellidir aslında. Bu yüzden önemli olan yolculuk sırasındaki güzelliklerin farkına varmak ve geçirilen güzel anların anılar haline gelmeden önce onların tadını alabilmektir. 1. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? B. Sayısal verilerden yararlanılmıştır? C. İkileme kullanılmıştır? D. Görme duyusuyla ilgili ayrıntılar kullanılmıştır? E. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Çözüm, parçada sayısal veri kullanılmamıştır. Sayısal veri bir bilginin doğruluğunu veya yanlışını ispatlayabilmek için başvurulan istatistiksel verilerdir. Parçada diğer seçenekler bulunurken sayısal verilerle ilgili bir bilgi yoktur. Yanıt B'dir. 2. Bu parçanın yazarı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Geleceğiyle ilgili korkuları vardır. B. Her işte sonucun önemli olduğunu düşünmektedir. C. Geçmişe çok fazla takılıp kalmıştır. D. Düşlere kapılıp gerçeklerden uzaklaşmıştır. E. Yaşanılan anın değerini bilmek gerektiğini savunmaktadır. Çözüm, verilen parçanın son bölümünde yer alan, demem o ki yolun başı ve sonu bellidir aslında. Bu yüzden önemli olan yolculuk sırasındaki güzelliklerin farkına varmak ve geçirilen güzel anların anılar haline gelmeden önce onların tadını alabilmektir. İfadesiyle yazarın anların önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığı görülmektedir. Yanıt E'dir. 3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 1. 70 yıldır Türkçe konuşuyor. 50 yıldan beri de dille uğraşıyorum. 2. Ama belirtmeliyim ki bugüne kadar düşünürlerin, özellikle de dil bilimcilerin çabalarıyla aydınlatılabilen ilginç niteliklerinin yanında dilin gizleri, büyüsü bütünüyle gün ışığına çıkarılabilmiş değildir. 3. Tıpkı bütün özellikleri hala aydınlatılmamış olan beyin gibi. 4. Bu kitapta okurlar bugüne kadar dilin ortaya çıkan yönlerinden büyükçe bir bölümünü özet olarak bulacaklar. Ayrıca yazarın kendi saptamalarını okuyacaklar. 5. Kitap bir yandan dil bilim konularını herkese seslenecek bir biçimde ele almak, bir yandan da dil bilim öğrencilerine bu alanda çalışanlara ve dille ilgi duyan kimselere yararlı olmak için hazırlanmıştır. Altı, bu nedenle kitabın sonunda yararlanılan bütün yayınların değil bazı ana kaynakların verilmesi yoluna gidilmiş. Okurun çoğunluğu yabancı bir yığın akım ve araştırmacının adıyla karşı karşıya kalmadan başça konulara ve ana kavramlara ulaşması yayılmıştır. 3. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A2, B3, C4, D5, E6. 4. Bu parçada söz konusu kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir? A. Kolay anlaşılabilir dil kullanıldığına, B. Konunun kısaltılarak anlatıldığına, C. Kaynakçanın sınırlı tutulduğuna, D. Yazarın düşüncelerine yer verildiğine, E. Bu konudaki en kapsamlı çalışma olduğuna. Çözüm 3. Bu parça iki paragrafa ayrıldığında ikinci paragraf 4. cümleden itibaren başlar. Çünkü ilk 3 cümlede Türkçenin gün ışığına çıkmamış bölümlerinin olduğundan bahsediliyor. Bu özelliğiyle beyine benzetiliyor. 4. cümleden itibaren yeni bir kitaptan ve bu kitabın içeriğinden bahsediliyor. Yanıt C'dir. 4. Bu parçada söz konusu kitabın herkese seslenecek bir biçimde yani kolay anlaşılır bir dille yazıldığına, konuların bazılarının özetlenerek, kısaltılarak anlatıldığına, kitap sonunda bazı ana kaynakların verilerek kaynak bölümü sınırlı tutulduğuna ve yazarın kendi saptamalarına yani düşüncelerine yer verildiğine değinilmiştir. Ancak en kapsamlı çalışma olduğundan bahsedilmiyor. Yanıt E'dir. 5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 1. Tarihteki ilk örneğin M.Ö. 3000 yılı başlarında Persepolis Sarayı platformunda gördüğümüz ve daha sonra sırasıyla Gordion, Assos, Teos, Eritre, Tarsus ve Bergama'da izine rastladığımız çakıl mozaik, deniz ve derelerde suyun yüzlerce yıl boyunca aşındırılması da eliptik formlara dönüşen çakıl taşlarıyla yapılıyor. 2. 18. yüzyıl başında Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen çakıl mozaik, dönemin yapılarında yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. 3. Halk dilinde podima döşeme, çakıl kakma, rodos bezemesi, kalfato gibi isimlerle de anılmaktadır. 4. Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerle olup, geçen 5000 yılda olduğu gibi bugün de elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir. 5. Özellikle sıcak bir günün sonunda çakıl mozaik üzerine kova ile su döküldüğünde oluşan ani hava değişiminin insanı ferahlattığı eskiden beri bilinmektedir. 6. Ayak tabanlarını rahatsızlık olanları mozaik döşeme üzerine çıplak ayakla yürüterek yapılan masaj ise Çin'de binlerce yıldır uygulanan bir terapi tekniğidir. 5. Bu parçada anlatılan çakıl mozaik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Kullanıldığı yerleşim yerlerine, B. Halk arasında kullanılan diğer adlarına, C. Yapımda farklı türlerde taşlardan yararlanıldığına, D. Yapılış biçimine, E. Ortaya çıktığı döneme. 6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede çakıl oluşum ile ilgili bilgi verilmiştir. B. İkinci cümlede tercih ediliş nedeninden söz edilmiştir. C. Dördüncü cümlede yöntem hakkında bilgi verilmiştir. D. Beşinci cümlede koşul belirtilmiştir. E. Altıncı cümlede çakıl mozaiğinin bir yararı açıklanmıştır. Çözüm 5. Bu parçada çakıl mozaikinin suyun aşındırarak oluştuğu tek tip taşlardan yapıldığı anlatılmıştır. C seçeneğinde ise farklı türde taşlar kullanıldığı bilgisi verilmiştir. Dolayısıyla diğer seçeneklerdeki bilgiler doğrudur. C seçeneğindeki ise yanlıştır. Yanıt C'dir. 6. İkinci cümlede tercih edilme nedeninden bahsedilmemektedir. Tercih sıklığından bahsedilmiştir. B seçeneği yanlış bir bilgi vermektedir. Yanıt B'dir. Üçlü sorular. Örnek: Salep bazı yabani orkide türlerinin kök yumrularının bir dizi işlemden geçirildikten sonra öğütülmesiyle elde ediliyor. Salep'in bileşiminde elde edildiği yöreye göre değişen oranlarda glikomannan nişasta, şekerler, azotlu maddeler ve su bulunur. Salep'in etkili maddesi glikomannandır. Glikomannanın 1 gramı 200 miligram suyu emer. Glikomandan bu özelliğinden dolayı bazı besinlerin özellikle dondurmanın kıvamını artırmak ve geleneksel hekimlikte kabızlık gibi rahatsızlıkları gidermek, kanın serum ve lipid düzeyini düzeltmek amacıyla kullanılır. Glikomandan besinlerle tüketildiğinde suyu tutma özelliğinden dolayı besin emilimini geciktirerek tokluk hissi oluşturur. Kış aylarında içecek olarak yararlanılan salebin üretiminde çoğunlukla glikomandan içermeyen çayır salebi kullanılır. Ticari amaçla kullanılan başka bir salep çeşidi olan yayla salebi 700 ila 1300 metre yükseltteki yerlerde yetişir. 1. Bu parçaya dayanarak saleple ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Dondurma yapımında kullanılır. B. Tüm türlerin besin değeri aynıdır. C. Kalitesini yetiştiği bölgenin iklim özelliklerini belirler. D. Bazı türlerinin üretimi yapılır. E. Gıda maddesi olarak tüketimi Türkiye'ye özgüdür. Çözüm, parçada geçen glikomandan bu özelliğinden dolayı bazı besinlerin özellikle dondurmanın kıvamını artırmak amacıyla kullanılır cümlesinden salebin dondurma yapımında kullandığına ulaşılabilir. Yanıt A'dır. 2. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi salebin glikomandan içermesi nedeniyle etkili olduğu durumlardan biri değildir? A. Kanın serum düzeyini ayarlama. B. Tokluk hissi oluşturma. C. Kış aylarında içecek olarak kullanılma. D. Kabızlık tedavisinde etkili olma. E. Kanda lipid düzeyini ayarlama. Çözüm, kanın serum düzeyini ayarlama, kabızlık tedavisinde etkili olma, kanda lipid düzeyini ayarlama gibi durumlarda etkili olan salebin içindeki glikomandandır. 4. cümle, tokluk hissi oluşturduğunu da 5. cümlede görebiliriz. Kaldı ki kış aylarında içilen salep glikomandan maddesi içermez. Yanıt C'dir. 3. Bu parçaya göre salebin kıvam artırıcı olarak kullanılmasına hangi özelliği etkilidir? A. İçerinde şeker bulunması. B. Su tutma kapasitesinin fazla olması. C. Geleneksel hekimlikte kullanılması. D. Bir dizi işlemden sonra elde edilmesi. E. İçerindeki maddelerin oranlarının değişmesi. Çözüm, glikomandanın 1 gramı 200 mg suyu emdiği için salebin kıvam artırıcı olarak kullanılması su tutma kapasitesinin fazla olmasının etkili olduğu söylenebilir. Yanıt B'dir. Dörtlü sorular. Örnek, bir Sibirya halklarından biri olan Evenlerin yaşadığı bölgede ulaşımın ana yolları donmuş nehir ve göller olduğundan ulaşımı sağlamanın eşya taşımanın bir aracı da geyiklerdir. 2. Yolculuklar sırasında birçok kızak ve bu kızakları çeken geyikler birbirine bağlanarak uzun konvoylar oluşturur. 3. Bu sistem tüm kafilenin birbirini kontrol ederek hareket etmesini sağlar ve bir çobanla idare edilebilir. 4. Evenler geyikleri özelliklerine göre ayırırlar ve eşya taşıyan, dağlara tırmanan, düz alanda koşan diye tanımlanırlar. 5. Dağlara tırmananlara daha çok değer verilir. Bunlar arasında kadın ve çocukları taşıyacak olanların daha sakin olmasına dikkat edilir. 6. Düz alanda koşanlar özellikle bacak boyları uzun olan seri hareket edebilecekler arasından seçilir ve uzun yolculuklarda kızaklara koşulur. 7. Eşya taşıyanlar ise dağlara tırmananlar kadar güçlü ve dayanıklı olmasalar da ağır yükleri taşıyabilecek güce ve dayanıklılığa sahiptir. 1. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? A. Toplumların yaşam biçimlerinin oluşmasında doğal koşullar etkilidir. B. Başka toplumlarla ilişkileri zayıf olan toplumların dilleri sözcük dağarcığı yönünden fakirdir. C. Bir toplumun değişmesi ilişkili olduğu diğer toplumları da etkileyebilir. D. İletişim teknolojisindeki gelişmeler toplumsal farklılıkları ortadan kaldırmaktadır. E. Kültürel farklılıklar toplumlar arasında anlaşma sağlanmasını güçleştirmektedir. Çözüm, parçada Evenlerin Sibirya'da yaşadığı bölgenin ulaşım yollarının donmuş nehir ve göller olduğu söylenerek ulaşım için bölgenin doğal koşullarına uygun geyik ve kızak kullandıkları belirtiliyor. Bu yüzden A seçeneğindeki genellemeye ulaşılabilir. Yanıt A'dır. 2. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Evenler geyikleri yapabildikleri işe göre sınıflandırmaktadırlar. B. Geyikler huyları bakımından farklılık gösterebilmektedir. C. Evenlerin kızaklarla konvoy oluşturmaları daha az kişiyle iş yapabilmesini sağlar. D. Evenlerin yaşadığı bölge soğuk iklim koşullarına sahiptir. E. Evenlerin yaşadığı bölgede motorlu araç bulunmamaktadır. Çözüm, A seçeneğine geyikleri özelliklerine göre ayırır Lar ifadesi de dördüncü cümleden B seçeneğinin beşinci cümledeki daha sakin olmasına dikkat edilir ifadesinden, C seçeneğine ikinci ve üçüncü cümleden D seçeneğine donmuş nehir ve göller ifadesiyle ilk cümleden ulaşılabilir. Yanıt E'dir. 3. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleye başlar? A 2, B 3, C 4, D 5, E6. Çözüm, parça 4. cümleyle ikiye ayrılmalıdır. Çünkü ilk 3 cümlede evenlerin ulaşım ve yolculukları nasıl gerçekleştirdiğine değinilmiştir. 4. cümleyle geyikler hakkında bilgilere yer verilmiştir. Yanıt C'dir. 4. Bu parçada geyiklerin hangi özelliğine değinilmiştir? A. Ticari değerleri, B. Besin kaynakları, C. Yaşam süreleri, D. Fiziksel özellikleri, E. Sürüler halinde bulunmaları. Çözüm, 5. cümleden itibaren de anlaşılacağı gibi parçada geyiklerin fiziksel özelliklerine değinilmiştir. Yanıt D'dir. Test 3.1 Akışı bozan cümle. 1 ve 16. sorular sırasıyla okunduğunda numaralanmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz. 1. Bir astroloji yeryüzünün en eski ama günlük yaşamın içinde en fazla yer alan konularından biri. 2. Çin astrolojisi evren ve onun içindeki insanın yeri görüşünden yola çıkan oldukça karmaşık bir sistem. 3. Amazon ormanlarından Grönland'a, Çin'den Afrika'ya, dünyanın her yerinde yıldızların dili her zaman insanların ilgisini çekti. 4. Astrolojinin anahtarını bulmak amacıyla bazı bölgelerde ayın, güneşin ve yıldızların çevresinde düzenlenmiş karmaşık sistemler kuruldu. 5. Bu sistemler çoğu zaman halkların ritüellerinin, geleneklerinin ve mitolojilerinin de temelini oluşturdu. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B'dir. 2. 1. Her şeyimsin dediğimiz aşkımız için elimizden ne gelirse hatta daha fazlasını yapmak isteriz. 2. Peki nedir bunun sırrı? İnsana en imkansı bile tereddütsüz yaptırabilen aşk gücünü nereden alıyor? 3. Bu sorular insanlık tarihi kadar eski olsa da araştırmalar sürüyor. 4. Genetik bilimin bu konuyla ilgilenmesi çok ilginç. 5. Ancak doğru yanıtı belki de ilk çağ filozoflarının ve psikanaliz uzmanlarının çıkarımlarında aramak gerekiyor. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D'dir, 4. Genetik bilimin bu konuyla ilgilenmesi çok ilginç. 3. Bir vücudun dengede durmasının basit bir mantığı var. 2. İnsanın ağırlık merkezinden geçtiği varsayılan doğrunun ayaklar omuz genişliğinde açıkken tam orta noktaya denk düşmesi gerekiyor. 3. Bu sayede insanoğlu iki ayak üzerinde durabilme yeteneğine sahip oluyor. 4. Böylece vücut dengede duruyor. Aksi halde bu denge bozuluyor ve düşme gerçekleşiyor. 5. İnsanın düşmesini araştıran bilim adamları çeşitli teoremler üzerine çalışmaya devam ediyor. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt E'dir, 5. İnsanın düşmesini araştıran bilim adamları çeşitli teoremler üzerine çalışmaya devam ediyor. 4. Bir insanlığın ilerleme ya da gerilemesini etkilen her olayda bir gizli örgütün bulunduğunu söyleyebiliriz. 2. Bunların en önemlisi dini örgütlerdir. 3. Bunlar kendi egemenliklerini oluşturabilmek, dünyaya kendi kurallarını uydurabilmek için hep gizli örgüt olarak çalıştılar. 4. Dünyada demokrasinin gelişmesi de siyasi partilerin etkinliği büyük ölçüde arttı. 5. Sonra galip inançlar çerçevesinde örgütlenmiş insanların çoğunun şeytani diye baktıkları örgütler kendini gösterdi. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D'dir. 4. Dünyada demokrasinin gelişmesi de siyasi partilerin etkinliği büyük ölçüde arttı. 5. Bir dünyaca ünlü arkeolog Krizinger'in kariyerindeki bilimsel birikimler arkeoloji bilimine bakışında özel bir noktaya taşımış. 2. Krizinger'in arkeolojiye ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış. 3. Onun için arkeoloji harabelerin altından eserler, il ufak değerli nesiller çıkarılmak için çaba gösterilen bir bilim dalı değil. 4. Ona göre arkeoloji daha çok eski toplumlardaki insan ilişkilerini, yaşam biçimlerini, üretim şekillerini ve bunlar arasındaki ilişkileri açığa çıkartmayı, atalarımızı anlamayı amaçlayan bir disiplindir. 5. Kuşkusuz bu yönden bakılınca arkeoloji bir bilim dalı olmanın yanı sıra hemen bütün bilim dallarının yanına alması gereken geniş bilimsel bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B'dir, 2. Krizinger'in arkeoloji ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış. 6. 1. Karikatüristler iyi karikatürler çizmedikleri için cezalandırılmalıdır. 2. Cezaları daha iyisini yapıncaya dek durmadan karikatür çizmek olmalıdır. 3. Hatta onlara konu sınırlaması da getirilmelidir. 4. Kendi kendileri alay etmeyi unutmamaları gerekir. 5. Örneğin ideolojik propaganda ve porno çizilecek konuların dışında kalmalıdır. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D'dir. 4. Kendi kendilerini alay etmeyi unutmamaları gerekir. 7. Bir bilimsel araştırmalarda köpeğin atasının kurt olduğu belirtiliyor. 2. Ancak bazı bilim adamlarınca kurtların çakal kanı taşıdıkları da ileri sürülüyor. 3. Buna rağmen araştırmacılara göre köpekler %50 oranında kurt davranışı gösteriyor. 4. Şu anda 500 üzerinde köpek ırkı var. 5. Evcilleşme ve insanla birlikte yaşama sonucu köpekler kurttan gelen bazı davranışları unutmak zorunda kalmış. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D'dir. 4. Şu anda 500 üzerinde köpek ırkı var. 8. Bir bilginin ve iletişimin küresel dolaşım hızı bir zamanlar devrimdi. 2. Ancak bilişim sistemi günümüzde sermaye gerektirmektedir. 3. Uzak kavramı bilgi, iletişim ve kültür paylaşımı söz konusu olduğunda anlamını çoktan yitirmiştir. 4. En büyük metropollerden en küçük köylere bile bilgi ulaşımı küçük bir zaman dilimine sığınabilmektedir. 5. Hatta en gizli bilimsel bilgi bile bugün her bireyin isterse kolayca ulaşılabileceği konumdadır. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B'dir. 2. Ancak bilişim sistemi günümüzde sermaye gerektirmektedir. 9. Bir şişmanlığın tedavisi kişiler için oldukça zordur. 2. Sağlıklı kiloya ulaşmak ve onu korumak zor olduğundan obeziteyi tedaviye yönelmek yerine önlemek daha kolaydır. 3. Obezite özellikle son 20 yılda bütün dünyada hızla artmakta ve bir salgın hastalık gibi yayılmaktadır. 4. Obeziteyi önlemek adına küçük yaşlardan itibaren sağlıklı diyetler uygulanmalıdır. 5. Alınan ve harcanan besinler dengeli olmalı ve bilinçli beslenilmelidir. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C'dir. 3. Obezite özellikle son 20 yılda bütün dünyada hızla artmakta ve bir salgın hastalık gibi yayılmaktadır. 10. Bir insanoğlu tarlasını ve evini korumak için toprak aşınmasıyla savaşmak zorunda kalmıştır. 2. Bunun için dağların yamaçlarında yağmur ve kar sularının akıp gitmesi için enlemesini hendekler açar. 3. Buna karşın doğanın etkilerini önlemek hiç de kolay değildir. 4. Tepelerin eteklerini ve kıyı kumullarını ağaçlandırarak toprağın ya da kumun kaymasını önler. 5. Deniz akıntılarını yavaşlatan dalga kıranlarla kıyıları denizin etkisinden korur. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C'dir. 3. Buna karşın doğanın etkilerini önlemek hiç de kolay değildir. 11. Bir kızılderiler güneşe, aya, rüzgara övgüler düzerlerdi. 2. Toprağı, ağacı, kuşu dinler. Dünyayı onlarla birlikte algılar, onlarla birlikte düş kurarlardı. 3. Kendi felsefelerini açıklayabilmek için her yolu denemişlerse de bunda başarılı olamamışlardır. 4. Şarkılarını, otların, yaprakların, çiçeklerin renklerini karıştırdı. 5. Tüm bunlar onların doğayla bütünleşmesinin bir kanıtıydı. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C'dir. 3. Kendi felsefelerini açıklayabilmek için her yolu denemişlerse de bunda başarılı olamamışlardır. 12. Bir dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından ikisi Akdeniz'de, özellikle Mersin sahillerinde yaşam mücadelesi veriyor. 2. Deniz kaplumbağaları için yaşam yumurtadan çıktıkları andan itibaren başlıyor. 3. Yumurtadan çıkan çok sayıda yavru denize ulaşamadan sahilde telef oluyor. 4. Bu ölümleri önlemek için harekete geçen Mersin Üniversitesi 100 kişilik bir ekip kurdu. 5. Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan kaplumbağa timi çalışmalarına sahili temizleyerek başladı. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt A'dır. 1. Dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasına ikisi Akdeniz'de özellikle Mersin sahillerinde yaşam mücadelesi veriyor. 13. Bir Irak'ta sorunların çözümü geciktikçe ve Iraklıların birbirleriyle hesaplaşmaları gündemde ön plana çıktıkça Suriye'den fazlasıyla söz edilir oldu. 2. Şam yönetimi tehlikeyi fark etmiş olmalı ki Lübnan işgalinden alelacele vazgeçti. 3. Buna rağmen Lübnan'da terörist eylemler arttı ve Hariri'nin öldürmesiyle suçlamalar Suriye'ye yöneltildi. 4. Suriye'nin en önemli kentlerinden Şam'da yaşam normale döndü. 5. Gerçi bir kanıt bulunamadı ama gün geçtikçe bu ülkeye baskı ve tehditler arttı. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D'dir. 4. Suriye'nin en önemli kentlerinden Şam'da yaşam normale döndü. 14. Bir toplumumuzda gençlere güveniliyor mu diye soruyorsunuz. 2. Ne yazık ki güvenilmiyor. 3. Çünkü bütün etkinliklerde güven duygusu asıldır ve bu duygunun rolü çok büyüktür. 4. Bir genç olarak geleceğin yetişkinleri olduğumuzun düşünülmesini ve bize güvenilmesini gönülden isterim. 5. Kendimize güven duymamız için bize güvenilmesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C'dir. 3. Çünkü bütün etkinliklerde güven duygusu asıldır ve bu duygunun rolü çok büyüktür. 15. 2. Çocukların dünyasına açılan kapıdan girip onların dilinden konuşabilmeyi pek çok anne baba başaramıyor. 2. Yale Üniversitesi doktorları bu sorunu yaşayan ebeveynler için bir kitap hazırlamış. 3. Bu kitapta çocukların yeme alışkanlıklarındaki bozuklukları nasıl engellenebileceğini, tuvalet eğitiminin nasıl olması gerektiğine kadar birçok bilinmezin yanıtı veriliyor. 4. Çocukların eğitim başvuru kitaplarıyla daha da kolaylaşıyor. 5. Dolayısıyla çocukları anlamak için uğraşan anne babalara bu kitap paha biçilmez bir kaynak. A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D'dir. 4. Çocukların eğitim başvuru kitaplarıyla daha da kolaylaşıyor. 16. Bir Aydın'ın Karacaos ilçesine bağlı Geyrek köyünün yerinde yüzyıllar önce Afrodisias kenti vardı. 2. Bu antik kentle ilgili kazılar 1904'te Fransızlar, 1937'de İtalyanlar tarafından yapıldı. 3. Daha sonra New York Üniversitesi adına 1961'de yapılan ve Geyre Vakfı'nın desteklediği kazıları Afrodisias'a aşık olduğu söylenen Profesör Kenan Erim yürüttü. 4. Aşk olmadan hangi zor iş halledilebilir ki? 5. Onun ölümünden sonra kazılar devam ettirildi. Roma ve Bizans dönemlerinden yapılar açığa çıkarıldı. Yanıt D'dir. 4. Aşk olmadan hangi zor işler halledilebilir ki? 13. ayrımın sonu, sayfa 642.